Ayrım 5.
Heinrich Bernstein, gazetenin ilerici ya da gerici her tür uç akıma uzak duracağına dair söz verdiği yazıları boşuna yazdı. Paris'teki mülteciler gazeteyi ülkedeki yurttaşlarından önce reddettiler. Adalbert von Bornstedt gazete yazılarında ''Ilımlılık orta yoldur, altındır. Aristoteles bize böyle öğretti.'' diye Bernstein'dan sonra tekrarlıyordu. Alman mültecileriyle arasını hoş tutmak ve onları gazeteden koparmamak için her şeye hazırdı. Verdiği her bilgi karşılığında cömertçe ödüllendiren Prusya hükümeti de onu bu hayvan için ava göndermemiş miydi? Ama mülteciler sözde rejime bağlılık gösteren bu açıklamaları okuyunca redaktöre ve yayıncıya inanmadılar. Gazetenin tirajı hızla düştü. Bu arada Prusya polisiyle arası açılan Bornstedt, Avusturya'nın verdiği talimatları yerine getiriyordu. Berlin'deki gizli polis şubesi gazetenin çizgisindeki keskin değişimi fark edince hükümete Forwards gazetesinin yıkıcı propaganda yaptığını rapor etti ve gazetenin Prusya'ya sokulmasının yasaklanmasını sağladı. Diğer Alman hükümetleri de bunu örnek aldı. Forwards iflas tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Adalbert von Bornstedt iyice kalaylanmayı beklerken redaktörlük görevinden kovulduğunu öğrenince sevindi ve Berlin'e günah çıkartmaya gitti. Heinrich Bernstein sabahleyin korsesini giyerken ve kıvırcık favorilerine bakım yaparken hayatın içeriği hakkında bu kez olağandan daha uzun bir süre felsefe parçaladı. Gazetenin durumu çaresiz görünmesine rağmen her türlü saldırı ve savunmaya hazır bir şekilde Meyerbeer'e gitmek için yola koyuldu. Ama patron onu beklediğinden daha kibar karşıladı. Önceki akşam 2. Frederick'i yücelten Silezya'daki kamp operasının premieri başarılı geçmişti. Evet, Meyerbeer alkışların ve tezahüratların tadını çıkarırken biliyordu ki eşi bulunmaz Heinrich Bernstein dikkat çekmemesi için grup halinde değil de tiyatro salonunun farklı yerlerine yerleştirdiği alkışçılara bol bol para dağıtmıştı. Onlar da aldıkları paranın hakkını veriyorlardı doğrusu. Ünlü İsveç bülbülü şarkıcı Jenny Lind, Çingene aryasını harikulade söyledi. Dekorlar ve orkestra, hükümdar Hohenzollernlerin sarayının görkemini çok iyi yansıtıyordu. Afişler ve libretto da aynı şekilde kusursuzdu. Kraliyet Prusya müzik direktörü başarıya her şeyden daha çok değer veriyordu. Onun her tür kapris için savurabileceği çok parası vardı. Meyerbeer piyanonun başından kalktı ve dünkü premierden sonra dolup taşan kabul odasındaki saksılardan birinden yorgun bir jestle tuberos çiçeği kopararak ''Evet, gazete iyi bir tona rastlamadı ve yüksek notayı yanlış çalarak sesi mahvetti.'' dedi ve övgü bekleyerek durdu. Övülmekten, yüceltilmekten müthiş bir haz alıyordu. Övsünler de ne için överlerse övsünler. Opera, kostüm veya yaratıcılık için. Heinrich Bernstein bunu anlıyordu, yüksek sesle kıkırdadı. ''Muhteşem bay yönetmen, muhteşem formüle ettiniz.'' Evet, dahi insanlar, ses veya söz olsun her alanda dahidir. Bizim çok bilmişlerden birine bu konu hakkında bir yazı ısmarlamamız gerekiyor. Sanıyorum sizin benden başka aboneniz yok dedi besteci, ince alaycı dudaklarını gülümser gibi kıpırdatıp, çiçeği ceketinin iliğine sıkıştırırken. Evet, işler kötü. İşin özü, biz yanlış ata oynadık. Ne desek boş. Bu en tecrübeli insanların da başına gelebilir. Bu devirde yayıncılık yapmak kumar oynamaya benzer. Yönümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Prusya hükümetinin tutumu bu sonuca varmamızda bize kopya verdi. Açık konuşalım, hükümet ne kadar aptal. Bizim iyi niyetli yayın organımız ne kadar aptal. Kendi devlet çıkarlarını anlamayarak bizim iyi niyetli yayın organımız gibi bir reklamı, dostu reddetti. Keyifleri bilir. Madem Forward Prusya'da yasaklandı, onun bu siyasi eyleme layık olmasını sağlamamız gerekecek. Gazeteye yasak bir yayının tüm çekiciliğini kazandırmamız gerekiyor. Günümüzde bu bir gazetenin aranırlığını garantileyen en iyi reklamdır. Yasak gazete. Bugün tüm yerli kökenliler bizim abonelerimiz ve gazeteyi kara borsadan bile almaya hazırlar. Biz onlara yardım edeceğiz. Paris'teki mülteciler de oturup düşünecekler. Emin olun ki hiçbir zaman daha iyi bir ticari geleceğimiz olmadı. Ama sansasyon bekleyen ve bunun için şimdiden titreyen tüketiciyi aldatmamalı. Kendi külünden yeniden doğan yavrumuz için ben eşi bulunmaz bir Alman redaktör buldum. O kim diye sordu tembelce Meyerbeer, sıkılmıştı. Bavyera doğumlu genç fanatik biri, yaptığı ve konuştuğu şeylere inanıyor, dışa dönük ve isyancı, üstelik diviti ısırgan otu gibi yakıyor. Ve çok yetenekliler. Heine, Ruge, Marx, hepsi bizim yazarımız olacak. Muazzam imkanlar. Umarım genç Bernays'e bir itirazınız yoktur. Şimdi aklıma geldi, bana bir sır olarak itiraf etti. Huguenotlar operasının yaratıcısını, yüzyılımızın en yüce opera sanatçısı olarak görüyor. Sizin müziğinizi çağaltılı bir şelaleye, bazen sessiz, bazen korkunç dalgalı bir okyanusa benzetiyor. Oysa tüm bu Donizetti'ler, Rossini'ler ve yeteneksiz Verdi'ler bolca su katılmış, tadı kaçmış şurup üretiyorlar ona göre. Mükemmel bir tespit diye canlandı Meyerbeer. Genç, son derece çenesi düşük, kolay inanan ama ateşli bir gazeteci olan hukuk eğitimi almış Bernays, Forwards'ın redaktörü oldu. Ve gazeteye hemen Paris'te yaşayan birçok Alman mülteci yapıştı. Ren gazetesinde başlatılan mücadeleyi sürdürmek için bir kürsü arayan Marx, Forwards'te çalışma önerisini değerlendirmeye karar verdi. Arnold Ruge kendi yazılarını getirmekte gecikmedi. İmzasını taşıyan bu yazılardan birinde Marx'ın birçok düşüncesini onaylıyor, Forwards'ın birinci mutsuz döneminde Heinrich Bernstein'in saldırmaya yeltendiği Marx'ın Alman-Fransız yıllığındaki çalışmalarına sahip çıkıyordu. Forwards'ın redaksiyon odaları her zaman dumanlı, gürültülü ve kalabalıktı. Haftada birkaç kez toplantı yapılıyordu. Atik Marx, haberlerin, dedikoduların ve aile sorunlarının yükü altında ezilen çenesi düşük Bernays, hasta Heine, süslü püslü Herweg, tatlı dilli Bakunin, çalışkan Weber ve şöhret düşkünü Ruge. Redaksiyon bölümünde bazen gürültülü tartışmalar olurdu. Hiçbir şeyin anlaşılmadığı bu hengame ortamı sonra yerini boş sohbetlere bırakırdı. Bernays, Ruge ve Bakunin'in monologlarını keserek kendisini aldattığından şüphelendiği karısının ikiyüzlülüğünden, kötülüğünden yakınırdı veya gizemli bir edayla Heinrich Bernstein'in ona yetiştirdiği sosyete dedikodularını ve tiyatro kulislerindeki son haberleri bildirirdi. Marx'ın lafazanlığa hiç tahammülü yoktu. Puroları birbiri ardına tüketerek gevezeliklere sık sık müdahale eder, herkesi işe çağırırdı. Ona karşı çıkmıyorlardı. Marx kısa zamanda gazetenin bel kemiği oldu. Kendinden emin ama oldukça mütevazi olarak Forwards'ın bir sonraki sayısı için gerekli yazı konuları hakkında bilgi veriyor, bir adım bile gerilemeden gazetenin redaksiyonunu yapıyordu ve bazen sonuç niteliğinde yazılar yazıyor, kısa ama içeriği zengin imzasız notlar düşüyordu. Doktor Weber, ekonomi politik alanında ayrıntılı bilgilere sahip olmamakla birlikte eğitimliydi ve konuları başarıyla popülerize ediyordu. Bunu değerlendiren Marx, kendisine özgü tüm cömertliğiyle düşüncelerini Weber'le paylaşmaya başladı. Ona kendi felsefi ekonomik el yazmalarını verdi. Weber, el yazmalarındaki teorik tahliller ve açıklamalardan yararlanarak Marx'ın burjuva toplumunda paranın gücü hakkındaki birçok düşüncesini kolay anlaşılır bir tarzda tekrarlıyordu. Marx'ın yaptığı gibi o da Shakespeare'in Atinalı Timon'undan altının konu edildiği bölümü çevirdi. İşte bundan şu kadarcığı, siyahı beyaz, çirkini güzel, aşağılığı seçkin, korkaklığı cesur, ihtiyarı genç, hınçlığı iyi yürekli yapar. Ey tanrılar, niye, niye böyle? Bu kandırıyor tapınaktaki sahibinizi, koparıp alıyor yorgunun başı altındaki yastığı. Hep o aynı sarı kindar ve bağlıyor ve parçalıyor, vazife ve sadakati, kutsuyor kahrolası kötü kalplileri. Bir seferinde Ruge, Forwards'ta Prusya siyaseti ve Silezya dokuma işçilerinin ayaklanması hakkında birkaç not yayınladı. Ek olarak Ayyaş'ın, Prusya kralının, karakterindeki hiç hoş olmayan tarafları ve topal kraliçe hakkındaki çeşitli dedikoduları aktarıyor. Notlarını Prusya kraliyet çiftinin sadece manevi bir evlilikte bulundukları tahminiyle bitiriyordu. Arnold Ruge, tüm bu pisliği gerçek adıyla değil de Prusyalı takma adıyla imzalamıştı. Ama kim bu demişti okuyucular. Ruge aynı zamanda Dresden Şehir Kurulu'nun üyesiydi ve Fransa'daki Sakson elçiliğinin listelerinde yer alıyordu. Jenny Marx, Prusyalı imzasını taşıyan bu alçakça yazıları okuyunca heyecanlandı. Kim bu Prusyalı? Okuyucuyu yalancı bir ize doğru yönlendirdiği kesin dedi sinirli bir şekilde, gazeteyi kocasına uzatarak. Ama Karl, bazıları bu Prusyalının sen olduğunu sanacak. Ellerini çırparak ekledi. İşte siyasal kin insanları nerelere götürüyor? Yazarı düşmanlarımızın arasında aramak gerekiyor. Ruge olduğundan eminim. Onun stili, onun kalemi. Bay ve Bayan Ruge dedi, yanlarında küçük Jenny'nin bezlerini değiştiren Helen Demut. Duydukları korkunç kinden her an patlayabilirler. Hiçbir şeyden tiksinmiyor. Doktor Marx hakkında küfürlü sözler edebiliyorlar. Kendi kulaklarımla duydum. Bunlar sadece onların zayıfladıklarının kanıtı dedi Karl, öfkeli iki kadını sakinleştirmeye çalışarak. Sana gönderilen zehirli oku karşılıksız mı bırakacaksın diye şaşırarak sordu Jenny. Tabii ki hayır. Ruge'nin kirli çamaşırlarını ortaya sereceğim ama onun yöntemiyle değil. Hatırlıyor musun? Benim yeni yoldaşlarıma nasıl gülüyordu? 1,5 proletarya, işte Marx'ın ordusu. Üstelik en önemlisi onun yazılarında dalga geçebileceğim şeyler var. Karl odada gezindi. Çatışmaya girmekten hiçbir zaman çekinmezdi. Haklılığından emin bir insan gibi kazanacağı zaferi şimdiden görüyordu. Bay Heine zeki bir insan. Ruge gibileri için ne kadar güzel bir benzetme yapmıştı diye söze başladı yine. Helen Demut, güzel bezlere sarılı, neşeyle bakan küçük çocuğu sevgiyle izlerken. Ruge gibiler tıpkı tahta kurularına benzerler. Dokunmasan ısırır, ezersen kokarlar. Karl ve Jenny güldü. Lenschen kısa bir süre sonra kucağında çocukla çıktı. Karl sanki sesli düşünüyormuş gibi konuşmaya başladı. Jenny onun kendisinin önünde sesli düşünme alışkanlığını özellikle seviyordu. Öyle cevap vermeliyim ki, ilkesizlik çukuruna doğru hızla kayan Ruge'ye benzememeliyim. Zavallı ve korkak bir insanın ihanetinin kendince bir mantığı var. Daha baş harfini söyler söylemez, ihanetin son harfine kadar çorap söküğü gibi gidiyor. Ruge çok yakında sürünerek Prusya hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'na gidecek ve kendi günahlarını eski arkadaşlarının üzerine yıkarak pişmanlık gösterip af dileyecek. Jenny'nin gözleri parladı. Arnold Ruge'yi sümüklü böceğe benzetti. Marx hiç ertelemeden yazmaya koyuldu. Bu yazı, o aşağılık uydurmanın yazarı olabileceği kuşkusunu Marx'ın üzerinden şerefli bir şekilde kaldırmalıydı. Sayfadaki boşluklara dikkatlice notlar alarak ve bazı cümlelerin altını çizerek Prusyalı imzalı yazının tamamını tekrar okudu. Hiç şüphe yok ki bunu yazan Ruge'ydi. Karl onun stilini ve düşünce tarzını tanıyordu ve yanılmamıştı. Ruge bir yazısında kısa bir süre önce patlayan Silezya dokuma işçilerinin ayaklanmasını önemsiz göstermeye çalışarak işçilerin politik bir amaç taşımadıklarını ileri sürüyor ve bundan ötürü toplumsal bir devrimin imkansız olduğunu savunuyordu. Bu da Marx'a Ruge'nin zorlama, süslü, boş sözlerine bir epigram gibi net bir darbe indirmesine imkan yarattı. Her devrim eski toplumu yıktığı için sosyal, eski rejimi devirdiği için politik bir devrimdir diye yazdı Marx. Marx, ütopik fikirleri reddediyor ve sosyalizmin devrimsiz gerçekleştirilemeyeceğini gösteriyordu. Silezya dokuma işçilerinin ayaklanması, Alman burjuvalarının merhamet duygularını kabartmıştı. Almanya'da sınıf mücadelesi henüz zayıftı ve zenginler yoksul işçilerin kaderine büyük bir istekle gözyaşı döküyorlardı. Öldürülen veya tutuklanan dokuma işçilerinin aileleri yararına yapılan fedakarlıkların listesini veren Köln gazetesi bu konuda başı çekiyordu. Zengin tüccarlar ve üst düzey memurlar cüzi bir para yardımında bulunup sonra da bunu reklam malzemesi yapmışlardı. Köln'de bir davette çiçek ve yemeklerle donatılmış bir masanın etrafında gezdirilen tepsiye çınlatarak demir paralar atılıyor ve bayanlar iç çekerek kavalyelerini anlatıyorlarmış. Bu yarı vahşi fakirlere yazık. Çağımızda teller kopasıya gerdirilmemeli. Her şeye rağmen onlar da insan ve Alman. Bu davette yaklaşık 100 taler toplanmış. Eski dostu Jung, Karl'a, Burjuva Köln gazetesinin bile komünizm sözcüğüyle zevkle hokkabazlık yaptığını yazıyordu. Oysa Karl biliyordu ki Almanya'da işçi hareketi güçlendiğinde fabrikatörlerin ve bankerlerin kanlı saldırılarıyla karşılaşacaktı hemen. Sosyal bir çatışma başlayacak ve barikatlar iki uzlaşmaz sınıfı sonsuza dek ayıracaktı. Alman burjuvazisinin kendi ezdiği işçilere karşı gösterdiği acıma duygusu ve onlardan korkmadan güçlerini abartmasının nedeni mücadelenin henüz güçsüz oluşuydu. Silezya dokuma işçilerinin ayaklanması özel mülkiyete karşı ilk tehditti ve Marx bu eylemde pleblerin sosyal patlama kroniğinde henüz tanımadığı özellikler keşfetti. Ruge'ye karşı şöyle yazdı. Her şeyden önce dokuma işçilerinin türküsünü hatırlayalım. Hani ocak, fabrika ve çevresi hakkında hiçbir eser olmamasına karşın proletaryanın özel mülkiyet toplumuna karşı çıktığını bildirdiği, herkesin anlayabileceği hayret verici açıklıktaki keskin ve güçlü mücadele çağrısını hatırlayalım. Silezya ayaklanması Fransız ve İngiliz işçi sınıfı ayaklanmalarının başladığı noktada bitti. Yani proletaryanın kendi eyleminin içeriğinin bilincinde olmasıyla. Tüm diğer hareketler her şeyden önce sadece sanayinin efendilerine, görünen düşmana karşı yönelmişken, bu hareket aynı zamanda bankerlere, gizli düşmana yöneldi. Barutla oynamaktan hoşlanan burjuvazi, ayaklanan dokuma işçilerine kibarlıklar yaptı. Silezya dokuma işçilerinin dolaysız efendileri, onları açlıktan yavaş yavaş öldürürken, diğer Alman burjuvaları paralarına kıyıp, ayaklanmada ölenler için tabut aldılar ve artık eve ekmek götürecek kimseleri kalmayan işçi ailelerinin önüne birer kap yemek attılar. Marx geçmişe dönüp devrim tarihini inceleyerek Chartist ve Lyon ayaklanmalarını çözümledi. Bu hareketlerin bilimsel tarihi açıklamalarını yaptı. Marx yazısına devam edebilmek için evde tam bir sessizliğin hakim olacağı geceyi beklemeye karar verdi. O zaman dikkatini dağıtan tüm engellerden kurtulan beyni, gizemli işine tutkuyla yöneliyor, düşüncelerinin yırtılmaz kumaşını sessizce bağlıyor, dokuyordu. Bu sessiz yaratıcılık saatlerini nasıl da seviyordu Karl. Jenny, Lenschen ve küçük kız uyuyordu. Güneşlik pencereyi sıkıca kapatmıştı. Düşünmesini, sorgulamasını ve çözümler aramasını hiçbir şey engellemiyordu. Avizenin ışığı etraftaki her şeyin gölgesini bırakarak beyaz sayfaların üzerine düşüyordu. Sinirlerini ve beynini besleyerek damarlarda coşan kan akımının ürünleri, kağıtları dolduruyor, ölümsüz sözcükler bellekteki ziynetleri cömertçe yüzeye bırakıyordu. Karl ihtiyaç duyduğu malzemeyi masanın üzerinde rastgele yığılmış tablolar, kaynaklar ve notların arasından alıyordu. Bunlar yazıyı bir kumaş gibi dokuyor, David düşünce fırtınasının ortasında büyülü bir kayık gibi geziniyordu. Marx gerçek bir şair yaratıcılığına sahipti. Yaratıcılık çağrısına boyun eğerek kendisini ona istekle sunuyordu. Marx birkaç hafta çalıştıktan sonra bazen uzun süre tembellik eder, kanepeye uzanarak eline geçen herhangi bir kitabı karıştırırdı. Bu bazen bir roman, bazen de bir şiir kitabı olurdu. Sonra birden düşünce tatili sona erer, içki bulmuş bir ayyaş gibi büyük bir arzuyla kendisini işe verir, düşünmeye ve yaratmaya hırsla koyulurdu. Çalışmaktan alıkonulduğu zaman acı çekiyordu. Çalıştığı zamanlarda ise kendini paralıyor ve özenli bir elmas parlatıcısı gibi üslubunu ve cümlelerini sürekli düzeltiyordu. Vanno sokağındaki ev gündüzleri hareketli ve gürültülü olurdu. Yavaş yavaş büyüyen küçük Jenny minik ellerini sık sık uzatır, anlamsız tatlı sesler çıkarır, odaya giren ışık uzmelerine ve kendisiyle ilgilenenlerin yüzlerine bakardı. Ama tüm çocuklar gibi o da bazen hastalanırdı. Gülümsemesi büyüklerde sevinç uyandırır, ağladığında endişelenen anne ve babası hemen nedenini arardı. Onun hastalıkları evde panik ve kargaşa yaratırdı. Böyle zamanlarda sadece Lenchen daha ciddi, soğukkanlı ve buyurgan olurdu. Bir seferinde Helen, işini gücünü bırakıp ateşler içinde kıvranan hasta çocuğun karyolasının başından ayrılmayan Carl'la sertçe çıkışmıştı. ''Yoksa siz küçüğün hiç hastalık geçirmeden büyüyeceğini mi sanıyordunuz? Ama o zaman direnç kazanamaz ki. Çocuklar hastalıklardan sonra daha zeki olur ve güçlenirler.'' Ses tonu Carl'ı biraz sakinleştirmişti. ''Hadi Doktor Marx, karınızı da yanınıza alıp gezmeye çıkın. Karınız böyle kapanıp ortada bir neden yokken iç çekmeye devam ederse, ikinci çocuğunuzu öyle çelimsiz doğuracak ki, bizim gibi cahil ve yoksul insanları nasıl daha mutlu ve zengin yapacağınızı düşünmeye zaman kalmayacak. Hadi hadi şalınızı hemen üstünüze alın sevgili Jenny.'' ''Bay Marx, şemsiyeyi alın. Eminim ki yağmur yağmak üzeredir.'' Helen'in mantıklı laflarına direnemiyorlardı. Helen Dömut, Carl ve Jenny'yi gönderdikten sonra çok sevdiği çocuğa koşardı. Lenchen adeta doğuştan bir hasta bakıcı ve dadıydı. Küçük Jenny Hen'i hiç kimse ondan daha çabuk sakinleştiremez, rahatsızlığını anlayamazdı. Bir çocuğu tedavi etmek, bir kuşu tedavi etmek gibi. Zavallılar sadece ötebilirler ama nerelerinin ağrıdığını sana söyleyemezler diye fısıldardı sevgiyle ve çocuğa vermek üzere Bayan Caroline von Westphalen'den öğrendiği sihirli ilacı, çayı hazırlamaya koyulurdu. Bu saygıdeğer, itibarlı ve iyi kadından ne kadar çok ve ne kadar yararlı şeyler öğrenmişti. Yemek yapmayı, çocuk ve hasta bakmayı. Bir zamanlar bir protestan papazından öğrendiği duaları aklında nasıl tuttuysa, eski reçetelerin, şifa çaylarının hazırlanışını, ev işlerinde gerekli olan pek çok şeyi belleğinde aynı öyle korumuştu.